Ayrım 12. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 131. 2008. Velev ki siyasi simge, AKP kapatma davası, laiklik karşıtı eylemlerin odağı, Ergenekon, kasaptaki ete soğan doğramam, sahte haham, deniz feneri, mezarda emeklilik, kundakta sigorta, en az 3 çocuk, Ermeni açılımı, teyit. Tarihte ilk defa yılbaşı gecesi Anıtkabir'in elektriği kesildi. Bir saat karanlıkta kaldı, trafo arızası denildi. Modacı Cemil İpekçi hayata bakışını izah etti. Eşcinselim, muhafazakarım, Abdullah Gül sıcacık, Tayyip Bey babacan, parka giyerim, şalvar severim, sürme çekerim, kadın olsam türban takarım, büyük dedem Zaza, ninem Bağdatlı, anneannem Yörük, babam Endülüslü Sabetay dönmesi, TC vatandaşıyım, Osmanlı çocuğuyum, AKP'ye yakınım dedi. Hakikaten güzel bir tarifti. Başbakan ise daha başka bir tarif yaptı. Başörtüsüne siyasi simge diyorlar. Velev ki siyasi simge olarak takıldığını düşünün. Simgelere yasak getirebilir misiniz? Dünyanın neresinde böyle bir yasak var dedi. Milli görüş gömleğini çıkardığını söylüyordu ama türbanı çıkarmadığı kesindi. Hemen ertesi gün Yargıtay Başsavcısı AKP hakkında inceleme başlattı. Hemen ertesi gün Tayyip Erdoğan'ı Sayın Kelle'den mahkum ettiren avukat Kemal Kerinçsiz tutuklandı. Ne oluyor demeye kalmadı. Aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de bulunduğu 33 kişi hapse tıkıldı. Danıştay baskınından sonra telaffuz edilen Ergenekon örgütü manşetlere çıkmıştı. Operasyonu özel yetkili savcı Zekeriya Öz yönetiyordu. Hemen ertesi gün türbanı üniversitede serbest bırakan yasa taslağı hazırlandı. Kipa İngilizlere satılmıştı. Migros da İngilizlere satıldı. Bankacılık ve sigortacılık gibi perakendicilik de komple yabancının eline geçmişti. Memleketi yönetenler babalar gibi satıcı ve pazarlamakla mükellefçi olunca memleketin gençlerine kala kala tezgahtar, kasiyer, sucuk tattırıcısı olmak kalmıştı. Tabii bazı gençlerin durumu farklıydı. Mesela Cumhurbaşkanı Gül'ün oğlu Mehmet Emre henüz 15 yaşında ticaret hayatına atıldı. İnternet üzerinden alışveriş şirketi kurdu. Bilahare bardakta mısır işine girdiği, Ankara'daki alışveriş merkezlerinde stand açtığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız, "Oğlum Bill Gates'i örnek alıyor, finansörü annesi," diyordu. Ali Babacan hem Dışişleri Bakanımızdı, hem Avrupa Birliği baş müzakerecimiz olmuştu. 22 Temmuz seçiminden bu yana nerelere gitmişti? ABD'ye, Suriye'ye, Filistin'e, İsrail'e, Ürdün'e, İran'a, Mısır'a, Lübnan'a, Irak'a, Afganistan'a, Suudi Arabistan'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Avrupa'ya hiç gitmiş miydi? Hiç gitmemişti. Güpegündüz havai fişekler fırlata fırlata Avrupa Birliği'ne gittiğini zanneden Türkiye, işte bu yöne doğru gidiyordu. AKP ile MHP, çene altı formülünde uzlaştı. Üzerinde anlaştıkları yasa taslağına göre, üniversitelere türbanla girilmeyecek, geleneksel Anadolu başörtüsüyle girilecekti. Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek, türban kesinlikle giremeyecek, sadece çenesinin altından bağlayan girebilecek, hatta nasıl olacağını göstermek için yasa tasarısına fotoğraf koymayı bile düşündük diyordu. Yani az daha dünya demokrasi tarihinin ilk ve tek resimli anayasasına sahip olacaktık. Çene altından da bağladın mıydı? Oldu sana fiyonklu anayasa. TBMM Türban Komisyonu kuruldu. Hepsi erkekti, hiç kadın milletvekili yoktu. Kadınlarla alakalı kararı erkekler verecekti. Kadın örgütleri sokaklarda protesto yürüyüşü yaparken, AKP'li, MHP'li kadın vekiller adeta vitrin süsü gibi tutuluyor, elinin hamuruyla erkek işlerine karıştırılmıyordu. Gazetelerde katalog gibi model model başörtüsü bağlama fotoğrafları yayınlanıyordu. Şöyle mi olsun, bu şekil nasıl filan. Aslında boşuna çene yoruluyordu. Çünkü türbancılar itiraz ediyordu. Geleneksel başörtüsünde saç teli görünüyor diyorlardı. Bazıları da başörtüsünün demode, türbanın moda olduğunu söylüyordu. Dinimiz türbana indirgenmişti. Sanki AKP'den önce bu memleket Müslüman değilmiş gibi insanlara illa türbanı dayatıyorlardı. İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı ise üniversitelere türbanın yanı sıra çarşaf ve sarıkla girilmesinin de zenginlik olacağını anlatıyor. Kaç kişi burka ile gelir ki? Gelen de bir iki gün gelir, sonra genel ortama uyar diyordu. AKP'nin yükü susuyordu. Üniversiteler arası kurul ODTÜ'de olağanüstü toplandı. 198 rektörün 120'si katıldı. Türbana hayır bildirisi çıktı. Peki AKP'nin yükü niye susuyordu? Maliye Bakanımız izah etti. Kemal Unakıtan müsteşarıyla fısıldaşırken mikrofon açık unutuldu, cümle alem duydu. Müsteşar gülerek, yeni YÖK başkanının havası değişmiş, ne güzel konuşuyor deyince, Maliye Bakanımız isterse konuşmasın diyordu. Sıkardı yani biraz, maça isterdi, durum buydu. Türban yasası mecliste oylandı. MHP tam destek verdi, 411 milletvekili evet dedi. 1967 senesinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eylemle Türkiye'nin gündemine giren, 1997'de Anayasa Mahkemesi kararıyla yasaklanan türban, üniversitede yeniden serbest bırakılmıştı. AKP'nin 2007 seçim zaferinden sonra hala 2007 öncesindeki gibi ılımlı olacağını zanneden medya, hükümete diklenmeye kalktı. Hürriyet mesela, 411 el kaosa kalktı manşetini attı. Başbakan köpürdü, açtı ağzını yumdu gözünü. Gazetelerinizin baş köşelerinde çırılçıplak kadın resimleri basıyorsunuz. Bugüne kadar hanginize müdahale yapıldı, edep yahu diye bağırdı. Yandaş medyada ise gayet edepli başlıklar atılıyordu. İt yürür, kervan yürür, kudurdular. Asıl tehdit laikperestler, sistemin safraları, laikliğe tapınıyorlar, Kemalizm tortusu deniyordu. Danıştay katiline son sözü soruldu. Genelkurmay, türban ve şeriatın önüne geçmeye çalışmasın, çok kan dökülür. Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın şeriat ilan etmesini istiyorum. Ülkeye şeriat getirmelerini istiyorum, dedi. İki defa müebbete mahkum edildi. Diyarbakır'ın En İşlek Caddesi'nde dershanenin önüne park edilen bombalı otomobil patlatıldı. Hedef o sırada geçmekte olan askeri servis aracıydı. Subay öldüreyim derken çocuk katliamı yapılmıştı. Altısı öğrenci, 7 kişi hayatını kaybetti. Patlama 16.55'te meydana geldi. Sadece 5 dakika sonra zil çalacak, sınıflar boşalacak, dershane dışarı çıkacaktı. 700 çocuk saniyelerle kurtulmuştu. Şubat ayının sonu. Kar, buz, fırtına, Kuzey Irak'a girdik, iyi mi? Fotoğraflar Sibirya'da çekilmiş gibiydi. Aylarca sallanmıştık, kara kış bastırmıştı. Yer yer 3 metreye varan kar kalınlığında operasyon yapmaya çalışıyorduk. PKK kolay hedef olmamak için kış aylarında baskınlara ara verir, baharda saldırırdı. Biz tersini yapmış, -10 derecede saldırmıştık. Güya bahar gelmeden PKK'nın belini kıracaktık. Fikir cazip görünüyordu ama komandolarımızın sırtında 40'ar kiloluk kumanya mühimmat vardı. Bırak vuruşmayı, yürümekte bile zorlanıyorlardı. Türban yasası günlerdir Çankaya'da bekliyor, onaylanmıyordu. Bazı saftirikler Cumhurbaşkanı'nın veto edebileceğini yazıyordu. Eşi türban yüzünden Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmiş Abdullah Gül, türbanı veto eder miydi? Elbette asla. Peki niye bekliyordu? Nefis bir zamanlama için bekliyordu. Kuzey Irak'a harekatın başladığı gün Şırrak onayladı. Mehmetçiğe dua edilirken, herkesin gözü kulağı oradayken, kimsenin türban konuşacak hali yoktu. Gargaraya getirilmişti. Harekata dönersek, fiyaskoydu. Girdiğimiz bölgelerde terörist merörist kalmamıştı. Sadece direnç gösterecek 3-5 kişilik gruplar bırakmışlardı. Çünkü anlık istihbaratları vardı, biliyorlardı. Türkiye'nin sınır ötesi harekat başlatacağını, bizzat PKK'nın yayın organları ta 48 saat önceden YouTube'dan duyurmuştu. Harekatımız devam ederken, Tekel'in sigara bölümü British American Tobacco'ya satıldı. Hakurku aldık sanırken Samsun'u vermiştik. Ahmediye'yi aldık sanırken Maltepe'yi vermiştik. Irak'a girdik zannederken Irak'taki koalisyon güçleri British American bize girmişti. PKK bozguna uğradı palavraları yazılıyordu. Manşetten Kandil'e çıkış yolları tutuldu bile dediler. Halbuki Kandil'in en yakın noktası kuş uçuşu 90 kilometreydi. Yarısı İran'daydı. Etrafını sarmaya kalksan kontrol etmen gereken alan 3400 kilometre kareydi. Basınımız sallıyordu. Habire şehit tabutu geliyor. Kocatepe'de aralıksız cenaze namazı kılınıyordu. Tayyip Erdoğan'dan çok önce analar ağlamasın diyen Bülent Ersoy'du. Popstar Alaturka yarışmasında harekatı masaya yatırdı. Vatan bölünmez, bilmem ne olmaz falan ama analar doğursun, toprağa versin, bu mudur yani? Başkalarının masa başı savaşı için evladımı harcayamam, oyun oynanıyor, oyuncağı oluyoruz dedi. Halkı askerlikten soğutma suçundan soruşturma açıldı. DTP'li Ahmet Türk, Bülent Ersoy kadar cesur olamadılar deyince, AKP milletvekili Hüsrev Kutlu, o kadar cesur olsaydık biz de bir yanımızı kestirirdik cevabını verdi. Oğlum olsa askere göndermezdim diyen Bülent Ersoy'un askerliğini 1976'da Bahriyeli olarak Gölcük'te yaptığı ortaya çıktı. Fotoğrafları yayınlandı, asker arkadaşları bulundu, askerlik hatıraları anlattırıldı. Bu hayati mevzuyu bile magazinleştirmeyi başarmıştık. O sırada ABD Savunma Bakanı Ankara'ya geldi. Yeter artık, harekatı bir an önce bitirin dedi. Höt demişti. 24 saat geçmeden apar topar Irak'tan çekildik. Oteldeki odandan çık deseler, bavulunu bu kadar çabuk toplayamazdın, o dereceydi. Türkiye Irak'tan çekilince ulusa sesleniş konuşması da zart diye geri çekildi. Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması 3 gün önce kaydedilmişti. Anadolu Ajansı tarafından abonelere servis edilmiş, 3 gün sonra saat 13.17'ye kadar ambargoludur denilmişti. Dedim ya, zart diye geri çekildi. Çünkü Başbakanımız ulusa sesleniş konuşmasında harekat kararlılıkla devam etmektedir diyordu. Üçü korucu 27 şehit vermiştik. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, tereyağından kıl çeker gibi çekildik, çekilmemiz için dışarıdan etki olmadı, etki olduğunu ispat etsinler üniformamı çıkarırım dedi. Peki niye böyle aceleyle çekildik diye sorulunca iyice sinirlendi. Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden zehir zemberek bildiri yayınladı. Bu saldırılar hainlerden daha fazla zarar vermektedir denildi. Genelkurmay'ın mantığına göre niye çekildik diye soran CHP ile MHP'nin vatana millete verdiği zarar PKK'dan fazlaydı. Ve aslına bakarsanız PKK'ya falan gerek yoktu. Kütahya'da tren devrildi, 9 kişi öldü. İstanbul Davutpaşa'da ruhsatsız maytap fabrikası patladı. Ortalık savaş alanına döndü, 21 kişi öldü. Kendi kendimizi öldürme konusunda üstümüze yoktu. Üniversite kapılarında kaos yaşanıyordu. Hürriyet haklı çıkmıştı. Bazı üniversiteler türbanlı girişine izin veriyor, bazıları vermiyor. Türbanlı kızlar oturma eylemi yapıyor, kavgalar çıkıyordu. Türbana izin vermeyen rektörlerin fotoğrafları basılıyor, hedef gösteriliyordu. YÖK Başkanı rektörlere yazı gönderdi, türbanlılara kapıları açın dedi. YÖK hükümetin emrindeydi ama yargıda pürüz vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı YÖK Başkanı hakkında soruşturma başlattı. CHP türban yasasını Anayasa Mahkemesi'ne götürürken Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Cüneyt Zapsu, "Türbanını çıkar demek sokaktaki bir kadına donunu çıkar demekten farksızdır," diyordu. Bu lafı eden Cüneyt Zapsu, geçen sene bir başka başörtüsü haberiyle manşetlerdeydi. Eşi Beyza Zapsu, kendisi gibi başı açık bir grup kadınla birlikte İstanbul Çamlıca'daki Subaşı Camii'nde kadınlı erkekli yan yana saf tutup cuma namazı kılmıştı. Fotoğrafları yayınlanmıştı. Sosyete tarikatı denilen bir gruba mensup oldukları iddia edilmişti. Bir taraftan Almanya'dan madalyası vardı, bir taraftan Amerikalılara Tayyip Erdoğan'ı deliye süpürmeyin diyordu. Bir taraftan küresel terörizm finansörü diye tanınan Suudi iş adamı Yasin Elkadı ile akçeli işler yapıyordu. Cüneyt Zapsu, AKP'nin özeti gibiydi. Hatta mahkemeye başvurmuş, küçük asker anlamına gelen Cüneyt'i Arapça Cüneyd olarak değiştirmişti. Anne babasının kendisine Cüneyd adını verdiğini, nüfus dairesinde sehven Cüneyt yazıldığını söylemişti. Bu karar, mahkemelerimizin AKP iktidarı boyunca kabul edip düzelttiği ilk ve tek sehven olarak tarihe geçti. Pek yakında insanların hayatlarını karartan sehvenler başlayacak, hiçbiri kabul edilmeyecekti. Şok. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AKP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil 71 kişiye siyaset yatağı isteniyordu. Dindar Cumhurbaşkanı'yla velev ki türban, bardağı taşıran damlalardı. İddianamede AKP'nin demokrasiyi araç olarak kullanıp şeriat düzeni getirmeyi hedeflediği, takıya yaptığı öne sürülüyordu. Tayyip Erdoğan'ın "Ben İstanbul'un imamıyım, elhamdülillah şeriatçıyım, yılbaşına karşıyım, ataya saygı duruşunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok" sözleri deliller arasındaydı. O gün Doktor Sümer Güllap vefat etti. Diyeceksiniz ki o kim? Bayılıp balyozla çıkarıldığında Tayyip Erdoğan'a ilk müdahaleyi yapan, doğru teşhisi koyan Güven Hastanesi'nin doktoruydu. Henüz 42 yaşındaydı, sağlık sorunu yoktu. Vefat ettiği gün bile çalışmıştı. Aniden komaya girdi, solunum cihazına bağlandı, kurtarılamadı. Güven Hastanesi başhekimi "çok şaşırdık" dedi. Kapatma davasının telaşı arasında anca arka sayfalarda küçücük haber olabildi. Türkiye'de neredeyse tüm ölümler şüpheli bulunurken, 20 sene sonra kabirler açılırken, bu genç kadının ölümü üzerinde hiç kafa yorulmadı maalesef. Başsavcının iddianamesinde AKP'nin kapatılması, Almanya ve Avusturya'daki Nazi Partisi'nin, İtalya'daki Faşist Parti'nin kapatılması kadar hukuka uygundur deniyordu. Aynı başsavcı bir ay önce DPT'nin kapatılması için dava açmıştı. Tayyip Erdoğan, DTP davası açıldığında hukuka saygı gösterilmesini istemiş, yargıya intikal eden konularda konuşmamız yanlış olur demişti. Şimdi aynı Tayyip Erdoğan, aynı hukuka garabet diyordu. Başsavcıya hakaret yağmuru başlamıştı. Dinsiz olduğunu yazanlar vardı. Kaderin cilvesi, dinsiz denilen başsavcının adı bile Abdurrahman, yani rahmet sahibi olan Allah'ın kulu demekti. Başörtüsü düşmanı ilan edilmişti ama başsavcının annesi başörtülüydü. Hatta sekreteri bile türbanlıydı. Sabih Kanadoğlu döneminde işe alınan sekreter, özel hayatında türbanını takıyor, mesaisine başlarken saçını açıyordu. İftira kampanyası o kadar çirkinleşmişti ki, başsavcının sanki suçmuş gibi, Apo'nun hemşerisi olduğuna dikkat çekiliyordu. Kimisi de ırkçı olduğunu öne sürüyor, DTP'ye kapatma davasını Kürt düşmanlığına bağlıyor, gene ıskalıyordu. Çünkü başsavcı baba tarafından Kürt kökenliydi. Peş peşe olaylar zinciriydi. Bir kapatma davası bir Ergenekon, bir kapatma davası bir Ergenekon'du. AKP'ye kapatma davası açıldı. Hemen bir hafta sonra Cumhuriyet Gazetesi başyazarı, 83 yaşındaki İlhan Selçuk ve İstanbul Üniversitesi eski rektörü Profesör Kemal Alemdaroğlu Ergenekon'dan gözaltına alındı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tutuklandı. Türkiye kaynıyordu. AKP davası, DTP davası, herkesin gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç atladı uçağa, 9 günlüğüne Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. O toz duman arasında sosyal güvenlik reformu yapacağız dediler. Bir reform yaptılar kardeşim. Mezarda emeklilik çıktı. 65 yaşında emekli olunacaktı. Yasa yürürlüğe girmeden önce sigortalı olanlar paçayı kurtaracak, emekli olmak için 65'e kadar beklemeyecekti. Hadi bakalım, bebekler bile sigortalanmaya başladı. Mezarda emeklilik, kundakta sigortaya dönmüştü. Tayyip Erdoğan gazetecilerin bulunduğu bir ortamda ATO Başkanı Sinan Aygün'e "Bizim memonun kaydını yaptın mı?" diye sordu. Böylece Cumhurbaşkanımızın bardakta haşlanmış mısır ticaretine başlayan oğlu Mehmet Emre'nin Ankara Ticaret Odası'na kayıt yaptırdığı ortaya çıktı. Abdullah Gül'ün oğlu 14 yaşında SSK'lı olmuştu. Peki nerede sigortalı olmuştu? Ali Babacan'ın ailesine ait tekstil şirketinde olmuştu. E koskoca Cumhurbaşkanı'nın oğlu ATO'ya kaydoluyorsa, ahalimizin de kendi çocuklarını tornacı, frezeci olarak sigortalatmasında herhangi bir sakınca olamazdı herhalde. Bakkallarda, berberlerde, kağıt üstünde çırak patlaması yaşandı. Televizyonlar, bebek arabalarıyla emzikli bebeklerini sigortalatmaya koşan ailelere haber yapıyordu. Sigorta primi hava parası icat olmuştu. Masraflar 260 lira falan tutuyordu. 500 lirayı bastıran çocuğunu anında sigortalı işe sokmuş oluyordu. Hadise öylesine komediydi ki henüz doğmamış çocuğunun ultrason fotoğrafını getirip sigortalatmaya kalkışan bile vardı. Sadece Nisan ayında 1 milyon 400 bin çocuk sigortalı yapıldı. Bunların 200 bini 0-2 yaş grubundaydı. Eşi benzeri görülmemiş bir dünya rekoruydu. Emeklilik yaşı 65'e çıkarılırken abrakadabra. TÜİK hesap yaptı, ömrümüzü uzattı. Türk insanının ortalama ömrünün 85 olduğunu açıkladılar. 65 yaşında emekli olana kadar öleceğiz denilince, merak etmeyin 85'e kadar yaşayacaksınız demeye getiriliyordu. Küçük bir pürüz vardı. Bebekken ölenleri, 50'li 60'lı yaşlarında vefat edenleri düşünürsek, ortalama ömrün 85 olabilmesi için yüz binlerce insanın 120 yaşına kadar filan yaşaması gerekiyordu. Rezaletin daniskasıydı. ABD'den buğday, Kanada'dan mercimek, Arjantin'den mısır, Sudan'dan susam, Ukrayna'dan arpa, İtalya'dan bakla, Çin'den sarımsak, Yunanistan'dan pamuk, Şili'den elma, Brezilya'dan portakal, Panama'dan muz, Almanya'dan vişne, İran'dan fasulye, Meksika'dan nohut ithal etmeye başlamıştık. Şahane tarım politikamız nedeniyle kendi kendine yeten 7 ülkeden birinin son hali buydu. Pirinç fiyatları bir ayda %150 zamlandı. Tarım Bakanımız pirinç yerine bulgur yememizi tavsiye etti. Üniversite sınavına girerken Allah zihin açıklığı versin diye okuyup üfleyip çocuklarımıza yutturduğumuz 3 adet pirinç tanesi bile Avustralya'dan ithalde artık. Başbakan Diyarbakır'a gitti. Bölgede acayip yatırım yapacaklarını açıkladı. 3 milyon 800 bin kişiye iş bulunacağını söyledi. O sırada bir vatandaş başbakanın yanında duran Maliye Bakanı'nın kolundan tuttu. İşçileri perişan ettiniz, emekli maaşları çok düşük kaldı dedi. Bu tür durumlarda hele ki bakanlarımızın koluna filan dokunan protestocu vatandaşlar derhal dövülüp gözaltına alınırdı. Kimse dokunmadı. Çünkü doğruları söyleyen o vatandaş, Tarım Bakanı'nın abi Mehmet Eker'di. 12. ayrımın sonu, sayfa 140.